Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Rabbimize hamdolsun. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta Âl-i İmrân suresinin 59. ayet-i kerimesini en son okumuştuk. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz, Hazreti İsa'nın yaratılmasının Hazreti Adem'e benzediğini bize hatırlatmıştı. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i topraktan yaratmış, bir anne babaya muhtaç olmadan, anne baba vesilesi olmadan dünya hayatına Hazreti Adem gözleri açmıştı. Her ne kadar yaratılır yaratılmaz Hazreti Adem dünyaya indirilmemiş olsa da cennette meleklerle, diğer varlıklarla beraber bulunmuş, yaşamış olsa da burada Hazreti İsa'ya benzetilen kısmı Hazreti Adem'in annesiz ve babasız dünyaya gelmesidir. Nitekim biz gerek ayet-i kerimelerden gerekse hadis-i şeriflerden Hazreti İsa'nın da annesi Meryem vasıtasıyla dünyaya geldiğini ama mucizevi bir şekilde babasının bulunmadığını öğreniyoruz. Bu noktada Hazreti İsa'yı kendi dinlerinin peygamberi kabul etmenin ötesinde ona bu mucizevi doğuş sebebiyle ilahlık, tanrılık payesi veren Hristiyanlar hataya düşmüşlerdir. O haşa babası Allah olan bir insan değildir. Haşa babasının Allah oluşu sebebiyle tanrılık, ilahlık makamı elde etmiş bir varlık da değildir. Bu, Hazreti İsa'yı sevme hususunda ifratın bir neticesidir. Uç bir noktadır. Tam tersi uç bir nokta da Yahudilerin düşünce ve inanışıdır. Onlar da Hazreti Meryem'in Hazreti İsa'yı dünyaya getirmeden önce gayrimeşru bir şekilde bir başka erkekle birlikte olduğunu, Hazreti İsa'nın bir zina sebebiyle dünyaya geldiğini söyleyerek hem Hazreti İsa'ya hem de Hazreti Meryem'e iftira atarlar. Bu da başka bir uç noktadır. Kur'an-ı Kerim her ikisi de ilahi bir kitaba mazhar olmuş. Bugünkü Yahudi ve Hristiyanların bu iki uç noktadaki ihtilaflarını, hakikatten uzaklaşmalarını orta bir noktada hakla hakikati, batılla doğruyu birbirinden ayırarak net bir şekilde ifade etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in ve İslam'ın öğrettiğine göre Hazreti İsa biraz önce ifade ettiğimiz gibi babasız bir şekilde mucize olarak sadece annesinden dünyaya gelmiştir. Bu onun için bir üstünlük vesilesidir ama insanlık için de bir imtihan sebebidir. Gerek Yahudiler gerekse Hristiyanlar, Hazreti Adem'in annesiz ve babasız olarak topraktan var olduğuna, Allah tarafından var edildiğine inanırlar. Bu noktada herhangi bir tereddütleri yoktur. Hazreti İsa'dan bu yönüyle bir kat daha ötede olan, mucizevi bir şekilde yaratılmış Hazreti Adem'e ilah demeyen, tanrı demeyen insanların sadece babasız dünyaya gelmiş Hazreti İsa'ya ilah demeleri kendi içinde de bir tutarsızlık göstergesidir. Rabbimiz Hazreti Adem'i yaratırken balçıktan, topraktan, çamurdan şekil vermiş, sonra ruhundan üflemiş ve ol deyivermiştir. O bir şeye ol dedikten sonra der demez hemen muradı istikametinde o varlık vücut bulur, var oluverir. Dolayısıyla Allah'ın yaratmak için sebeplere, vesilelere, aracılara, araçlara ihtiyacı yoktur. O neyi murad etmişse, ne zaman murad etmişse, ne şekilde murad etmişse sadece ol demesi yeterlidir. Ancak biz dünya hayatındayız. Bu dünya hayatının işleyişinde bir takım sebeplere, vesilelere, araçlara ihtiyaç var. Bir şeyin olması için başka bir gerekçeye, başka bir bahaneye, mazerete ihtiyaç var. Dünya bu şekilde kurulmuş. Rabbimiz dünyayı insanların anlaması, rahatça o sebeplere yapışarak bir takım neticeler elde etmesi için sebep-sonuç bağlantısıyla kurmuş ve devam ettirmekte. Ancak bütün bunların oluşu Allah'ın kudretini sınırlayan bir şey olamaz. O dünyayı bu şekilde kurmuş, devam ettirirken dilerse dünya hayatında, gerekse başka sahalarda, başka kainatın alemlerinde dilediği gibi herhangi bir sebebe bağlı kalmaksızın iradesini ortaya koyup yine pek çok şey var edebilir, yaratabilir. Onun yaratmasının da, onun yok etmesinin de kendince pek çok hikmeti, sebebi vardır. İlla dünyada insanların anlayacağı bir sebebe, bir vesileye bağlı değildir. Tekrar edecek olursak, Allah kurduğu düzenin hakimidir, mahkumu değildir. O, dilediği gibi kurmuş, dilediği gibi işletmekte ve dilediği gibi de istediği zaman bu düzenin işleyişinden farklı, insanı aciz bırakacak mucizeler, vesileler, hadiseler yaratma kudretine sahiptir. İşte zaman zaman insanların aklını dumura uğratan, hayretler içinde bırakan fevkalade haller, normal sebep-sonuç ilişkisi içinde anlaşılmayacak olağanüstü bir takım haller aslında Allah'ın ne kadar büyük, ne kadar muazzam, muhteşem, hatasız, noksansız bir düzen kurduğunu da bize göstermektedir. Bu hadise üzerinden gidersek, Allah'ın babasız bir insan dünyaya getirmesi onun muradıdır ve bir mucizedir. Ama belki en büyük mucize insanın bir sudan bambaşka şekillere dönüşe dönüşe anne karnında dünyaya gelmesi ve daha sonra o aciz varlığın bebeklik safhasından gençliğe, olgunluğa ve yaşlılığa kadar geçirdiği pek çok safahattır, pek çok değişimdir ve her değişimde, her oluşta Allah'ın aslında insanı hayrette bırakan, hayran bırakan sanatıdır, kudretidir. İnsanlar her gün, her an çevrelerinde olup duran bu mucizelere, bu olağanüstü hallere göre göre o kadar alışırlar ki bunun bir mucize olduğunu çoğunlukla düşünmezler. Her bir insanın anne karnında vücut bulması, orada büyümesi, belli bir kıvama geldikten sonra dünyaya gelmesi, dünyada geçirdiği bütün duraklar, safahat hepsi birer mucizedir. Tek bir insanı düşünen insan bile Allah'ın ne kadar büyük mucizelerle onu var ettiğini, yaşattığını görür. Harikulade haller, mucize ve kerametler, işte aslında bu mucizelerle dolu işleyişin, kainata Rabbimizin kurduğu bu muhteşem düzenin arada bir farkına varmak için yine Rabbimizin ihsan ettiği, akıllı insanları düşündüren, ibret almaya sevk eden birkaç vesileden ibarettir. Güneşin hareketi, ayın, gökteki cisimlerin hareketleri, dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü, dünyanın bütün ağırlığıyla savrulmadan hareketini devam ettirmesi, bunları bırakın en küçüğünden kurumuş, artık hiçbir canlılık emaresi kalmamış bir odun parçasının kış ayları geçer geçmez tekrar hayat vermesi, çiçek açması, bitki vermesi, meyve vermesi, bütün bunlar ayrı ayrı Allah'ın sanatının, kudretinin işaretidir. Ve Rabbimiz bunları her an herkesin rahatlıkla göreceği şekilde defalarca peş peşe bir teviye tekrar edip durmaktadır. Eğer insan hayret edecekse, eğer insan bir mucize arayacaksa çok uzaklara gitmesine gerek yok. Allah'ın kudretini, sanatını görmek için kendine, çevresine, toprağa, taşa, bütün varlıklara bir kere olsun hayret gözüyle bakması yeterlidir. Gerçekten kainat Allah'ı tanıtan, Allah'a ulaştıran pek çok vesile ile, pek çok bilgi kaynağıyla dopdoludur. Bu ayet-i kerimeden sonra Rabbimiz 60. ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El-hakku bin rabbike fe la tekun minel mumterin. Bu konuda gerçek bilgi sana Rabbinden gelmektedir. O halde sakın şüphe edenlerden olma. Kur'an-ı Kerim'in ilk muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O, Allah tarafından Cebrail'e ulaştıran, vahyin insanlar nezdindeki ilk dinleyicisi, ilk hafızı, ilk kari'i ve ilk muallimi olacaktır. Dolayısıyla hitabın öncelikle Peygamber Efendimiz'e olması normaldir, tabiidir. Ama burada kastedilen, buradaki asıl muhatap Peygamberimizin nezdinde bütün insanlıktır. O halde bu ayet-i kerimenin ilk muhatabı olan, Peygamberimizin devrinde yaşamış olan, onun çevresindeki ashabı, daha sonra dalga dalga Mekke, Medine civarındaki veya diğer bölgedeki Arabistan Arapları, sonra baştan beri buraya kadar bu ayetlerin iniş sebebi olan Necran Hristiyanları, yine o bölgede yaşayan Yahudiler, sonra o esnada, o tarihte dünyada yaşayan bütün insanlık ve o günden bugüne, bugünden kıyamete kadar devam eden bütün insanlık halkası, her türlü dinle, her türlü inançla, ideolojiyle kafası karışmış, bulanmış bütün insanlık bu ayetin muhatabıdır. Rabbimiz en yakından en uzağa, mekan ve zaman ötesi bütün insanlığa hitap ederek El-Hakku min Rabbike. Hak Rabbinden gelendir, Rabbindendir buyurmaktadır. O halde doğruyu insanlık akılda, felsefede, başka bozuk inanç ve ideolojilerde aramamalı, doğruyu sadece kendi içinde, kendi nefsinde, duygu ve düşüncelerinde aramamalı, hakikatin pusulasının sadece Allah'tan geldiğine bütün kalbiyle inanmalı ve onun dışında bir hak ve hakikat arayışına girmemelidir. Şayet tek hakikat mercinin Allah olduğunu bilirse, bunu görürse, bütün kalbiyle buna inanırsa, bütün azalarıyla yönünü Allah'a döndürürse, elbette bundan öncelikle insanın kendisi istifade eder. Kalbinde oluşacak tereddütler, vesveseler, kuruntular biter. Kafasında, zihninde oluşan yanlış inançlar, bu inançların hayata aksetmesi olan yanlış ahlak ve davranışlar, bütün bunlar sona erer. Hakka teslim olan kişi, içinde bütün duyguları, düşünceleriyle huzura kavuşmuş, İslam olmuş, Allah'a teslim olmuş olur. Hakka kavuşan, hakkı bulan, hakta yok olan kimse, dünyanın binbir türlü gailesinden, dert ve tasasından kurtulur. Hakka boyun eğen, hakka teslim olan kişi, insanlara kul olmaktan, insanların kölesi olmaktan kurtulur. Hakkın emirlerine boyun eğen kişi, nefsinin, şeytanın, diğer insanların oyuncağı olmaktan kurtulur. Kısacası, hakka kulluk en büyük hürriyettir. Hakka kulluk, insanın aklını, gönlünü boş sevdalarla tüketmesinin önündeki en büyük engeldir. Bir insan, hakka teslimiyet hususunda tam bir yakin ile, bağlılıkla Allah'a yaklaşırsa, içindeki şüpheler, tereddütler nihayete erer, kalbi, kafası netleşir, ne yaptığını, ne yapacağını bilir ve neticede adımlarını sağlam atar. İstikameti belli olduğu için, ulaşacağı hedef, gaye net olduğu için tereddüt etmeden yürür ve Allah'a varır. Fakat hak dışında değişik bilgi kaynaklarına itibar eden, farklı farklı insanları rehber kabul eden kimseler, hayatları boyunca zikzaklar içinde yaşar, tereddütler içinde boğulur. Bugün doğru dediğine yarın yanlış der. Bugün gittiği yolu binbir zahmetle, binbir emekle sarf ettiği her şeyi yarın hiçe sayarak tekrar geri dönüş yoluna döner. Böylece hayatı boşu boşuna yaşanmış, ömrü boşu boşuna geçmiş ve neticede ne kendine ne de başkalarına faydası olmamış olur. Rabbimiz bizi hakkı gören, hakka teslim olan ve yaptığı her şeyi hak namına hakça yapan kullarından eylesin. Hakkın, hakikatin sözcüsü, müdafiyi kılsın. Bizim hak ve hakikatten payımızı bolca ihsan etsin. Bizi hak uğruna yaşayıp, hak uğruna son nefesine veren, razı olduğu kullar zümresine ilhak eylesin. Muhterem dinleyicilerim, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerifle programımıza devam edelim. Hadis-i şerif şöyle. An Aişete radıyallahu anha kâlet. İn kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le yede'ul amele ve huve yuhibbu en ya'mele bih. Haşyete en ya'mele bihin nâsü feyufrada aleyhim. Müttefekun aleyh. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işi yapmayı çok istediği halde onu halk da yapmaya kalkar, bu sebeple üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için o işi yapmaktan vazgeçerdi. Muhterem dinleyicilerim, gerçekten kısa ama çok veciz bir hadis-i şerif. Hem Peygamber Efendimizin ahlakını, Peygamber Efendimizin neleri sevdiğini anlatıyor. Hem de dinimizin kendine mahsus güzelliklerinden bize hikmetler, ibretler veriyor. Hazreti Ayşe malumunuz Peygamber Efendimizin zevcelerinden, onun en sevdiği hanımlarından birisi. Genç yaşta Peygamberimizle evlendiği için Peygamber Efendimiz vefat ettikten sonra da uzun yıllar bu ümmete hocalık yapmış, Peygamberimizin ibadetlerini, duygu ve düşüncelerini, özel hallerini, aile hayatını vesaire kadın erkek bütün ümmet-i Muhammed'e öğretmiştir. Biz bu hadis-i şeriften de Hazreti Ayşe'nin Peygamber Efendimizin davranışlarından çıkardığı bir ölçüyü öğreniyoruz. Bu ölçünün ilk aşaması Peygamberimizin ibadetlere karşı tutku denecek kadar, aşk denecek kadar meclubiyeti, bağlılığı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an okumayı, Kur'an dinlemeyi severmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geceleri sabaha kadar ibadet etmeyi, Allah'ın huzurunda divan durmayı, onunla konuşmayı, miraca yükselmeyi, namazla Allah'a yaklaşmayı severmiş. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sıkça oruç tutmayı, bir fakir gibi yaşamayı, insanlara elindeki her şeyi ikram etmeyi yine tercih etmiş, severmiş. Hazreti Ayşe bir işi yapmayı çok istediği halde buyuruyor öncelikle. Demek ki bizim gibi ibadetleri, namazı, orucu baştan savar gibi ya gelsin bir an önce yapayım aradan çıksın duygusuyla değil, gerçekten haz aldığı için, lezzet aldığı için seve seve ve gönüllü olarak ısrarla devam etmiş, ibadetlerle büyük bir ünsiyet, büyük bir bağlılık ve muhabbet peyda olmuş. Öncelikle ümmet olarak bu hadis-i şeriften çıkartacağımız ders, kalbimizde ibadetlere karşı bir meylin şiddetlenmesi gerektiği ve bunun yollarını aramamız gerektiği. Diğer bir husus, onu halk da yapmaya kalkar ifadesi. Demek ki Peygamber Efendimizin nasıl bir ibadet yaptığını, nasıl namaz kıldığını, ne sıklıkla oruç tuttuğunu, nasıl Kur'an okuduğunu vesaire diğer ibadetlerini ashab-ı kiram öğrenmek ve taklit etmek için sık sık Peygamberimize veya onun eşlerine, zevcelerine müracaat eder, öğrenirlerdi. Gözleriyle Peygamberimizi namaz kıldığını gördükleri an hemen arkasına durup onlar da onun peşi sıra cemaate tabi olur, onunla namaz kılarlardı. Burada da ashab-ı kiramın Peygamber Efendimizi taklit hususunda, onun sünnet-i seniyyesini icra hususunda ne kadar iştiyaklı olduklarını, şevk ve aşkla onu takip etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Nitekim pek çok hadis-i şerifte ashab-ı kiramdan farklı farklı rivayet edilen hususlarda ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bir gün işrak namazı kılarken mescitte gördüm. Ondan sonra hayatım boyunca onu bırakmadım. Kuşluk namazı, duha namazı kılarken gördüm. Bir daha onu ömrüm boyunca bırakmadım şeklinde rivayetler vardır. Bütün bunlar ashab-ı kiramın da dini Peygamber Efendimiz'den öğrenmeye çalıştığını, ondan gördükleri her şeyi çok fazla da sorgulamadan bu farz mıdır, vacip midir, müstehap mıdır, şu mudur, bu mudur diye işi pazarlık boyutuna taşımadan taklit ederek yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz. Üçüncü ifade, bu sebeple üzerlerine farz kılınır diye korktuğu için yapmaktan vazgeçerdi. Demek ki Peygamber Efendimiz aslında dinin uygulayıcısı, tatbikatçısı olarak çok daha yoğun bir ibadet hayatı yaşayabilirdi. Ashab-ı kiram da onun bu ibadet hayatından hisse almak için, örnek almak için aynı yoğunlukta bu ibadetleri ifa ederlerdi. Fakat bir müddet sonra gerek Peygamberimizin gerekse onun sevgili ashabının aksatmadan yaptığı bu ibadetler bütün ümmete yüklenmiş bir borca, bir farza dönüşebilirdi. İnsanlar bu şekilde düşünebilirdi. Ney farz, neyse nafile, bunu ayırt etmek neredeyse imkansız hale gelirdi. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sadece farz ibadetlerde eksiltmeden, aksatmadan, ısrarla bunların üzerine durmuş, nafile ibadetleri ümmetine meşakkat olmasın, zorluk çıkmasın diye arada sırada kılmış, belli bir boşluk bırakmış, fakat böyle bir ibadet olduğunu da ümmetine öğretmiştir. O halde bir insanın gerçekten Allah'a yakışır bir kul olmak için en büyük rehberi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesidir. O neyi eksiksiz yapmışsa kul da aynı şekilde onu eksiksiz yapmaya çalışmalıdır. Dinin asgari ölçüsü farzları tam olarak yerine getirmek, haramlardan da hepsinden olabildiğince uzak durmaktır. Bunun dışındaki ibadetler kişinin psikolojisine, bedeni durumlarına, ihtiyaçlarına, zamanın şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Daha fazlasına güç yetirdiği, daha fazlasını sevdiği, istediği, yapabildiği zaman insanın nafile ibadetlerle Allah'a yaklaşma yolu her zaman açıktır. Bu manada dinimiz bir katı sınır, asgari şart ortaya koymuştur. Bu asgari şartlar bütün insanların, çocuk yaşlı, kadın erkek gözetmeksizin herkesin yapabileceği en alt seviyedeki minimum vazifelerdir. Bunlar biraz önce de dediğim gibi farzlar ve haramlardan kaçınmaktır. Bunun ötesinde en üst sınır da Peygamber Efendimizin koyduğu ibadet ölçüsüdür. Ben daha dindar olacağım, daha müttaki olacağım diyen bir insan Peygamberin koyduğu sınırların üstüne çıkarak daha dindar olamaz. En üst makam, dinin en güzel yaşanış şekli Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. En iyi kul olmak isteyen bu sünnet-i seniyyeye tabi olmak, sarılmak, iktida etmek zorundadır. Bunun ötesine geçen sünnet-i seniyyeden daha farklı bir hayat, bir ibadet modeli geliştiren insanın ise kendine mahsus bir din icat etmesinden korkulur. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında Allah dostlarının hayatından, hatıralarından örnekler veriyorduk. Bugün de Muhammed Şüveymi Hazretlerinden, onun devrinde yaşanmış bir hadiseden bahsedelim. Muhammed Şüveymi Kuddisi Ruh'un huzuruna bir şahıs geldi. Onu buraya getiren bir kadının aşkıydı. Seviyordu ve onunla evlenmek istiyordu. Fakat kadın bu şahsa yüz vermiyordu. Derdini Ahmet Şüveymi Hazretlerine açtı. Çare talep etti. Şüveymi Hazretleri ona şu emri verdi: şu halvethaneye gir, o kadının adını hiç durmadan tekrar et. Adam halvete girdi. Gece gündüz o kadının adını zikretti. Nihayet o kadın aradı buldu, bu şahsın ayağına geldi. Aç kapıyı, ben sana geldim, ben falanca kadınım dedi. Ama işin çehresi değişmişti. O şahıs artık kadını istemiyordu ve şöyle dedi. Eğer durum böyleyse, bir şeyin ismini söylemekle her murat halloluyorsa, artık ben Allah'ın adını zikrederim, bu hepsinden iyidir. Böylece o kadını başından savdı ve kendini Allah'ın adını zikretmeye adadı. Muhterem dinleyicilerim, ibretli bir kıssa. Gerçekten insan sevdiğini tekrar ede ede ona olan sevgisi artıyor. Ama ibretliktir ki uzakta onun adını andıkça görünen o ki o şahsın da o kişiye karşı ayrı bir sevgisi hasıl oluyor. Bu kıssadan aklımıza, gönlümüze düşen birkaç nükteyi paylaşalım. Bu şahıs sevdiği bir kadın için çareler ararken bambaşka günahlara değil de işin ehlinden bir hal çaresi soruyor. O halde karşılaştığımız dertleri herkese değil ehline açmalı, onun verdiği reçeteyi sorgulamadan, çok fazla tereddüde düşmeden, bunun bununla ne alakası var demeden tatbik etmeye çalışmalıdır. Yani aklımızla, elimizdeki imkanlarla en doğruyu bulmaya çalışmalı, en ehil, en alim, hakkın yanında olan kimseyi seçmek için dört gözümüzü birden kullanmalı, hem kafa gözümüzle hem kalp gözümüzle ehil insanı, liyakatli insanı arayıp bulmaya çalışmalıyız. Bunu bulduktan sonra artık onun dediğine tam bir teslimiyet gerekir. Tereddütsüz bir şekilde bu reçete tatbik edilince o layık insanın, liyakatli insanın verdiği reçete yerini bulur ve meramımız hasıl olur, maksadımız yerine gelir. Bu kıssada anlatılan derviş, dünyevi bir neticeye ulaşmak için bile bir insanın teksif olmasını, bütün himmetini, bütün zikrini tek bir noktaya toplamasını, ne kadar büyük neticeye mazhar olduğunu görünce, dünyanın ne kadar boş, ne kadar gereksiz, ne kadar çabuk ulaşılan ve gereksiz bir varlık olduğunu, fani olduğunu anlamış. Bu bilgi büyük bir irfana, marifete dönüşerek kişiyi Allah'ın huzuruna çıkarmış. Burada da yine ilk başta müracaat ettiği kişinin ehliyet ve liyakati ortaya çıkıyor. O şahsın maksadı bu kadına ulaşmak olduğu halde onu bu yoldan geçiren kişi aslında onun Allah'ın zikrine hazırlamak suretiyle daha büyük bir bal lezzetine tadını alıp ulaşması için elinden geleni yapmış. Onu bir halvethaneye, bir zikir hücresine koyarak orada zikretmeyi öğretmiş. Bir müddet sonra insanı zikretmekten daha tatlı bir zikre kişi ulaşınca da o manevi lezzet kendisini alıp bambaşka mecralara götürmüş. O halde işin başı ve sonu Allah'tır. Kişinin nihai hedefi Allah olmalıdır. Allah'a ulaşmak kastıyla yola çıkan samimi insanlara Rabbimiz kapılarını açar ve ummadıkları yerden onları kendi makamına, huzuruna kabul buyurur. Rabbimiz bizi de bu marifetten, bu muhabbetten hissedar eylesin. Bizi kendisine yaklaştıracak vesileleri bulmaya, bu vesilelere dört elle sarılıp onlardan yeterince istifade etmeye ve nihayet sevdiği, razı olduğu bir kul olmaya muvaffak kılsın. Bizi huzuruna razı olduğu bir demde kabul buyursun. Muhterem dinleyicilerim, bu dualarla sohbetimizi de bitirelim. İnşallah gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.